Ayrım 28.
Mersault'ta her şeye karşı bir boş vermelik, bir umursamazlık var. Annesinin ölüm haberi, cenazesi, seviştiği kız, Paris'e tayini karşısındaki davranışları önümüze sıralandıkça yavaş yavaş saçma duygusu belirmeye başlıyor. Eleştiriciler yabancıda Camus'un bunu nasıl sağladığını incelemiş ve uzun uzun açıklamışlardır. Mersault'un davranışlarını gösteren olayların belirli bir çizgi takip etmemesinin, kopuk ve bağlantısız olaylar olmasının, sentakstaki kesikliğin, objeleri tasvir ederken gözetilen nesnelliğin, Camus'un belirtmek istediği yabancılığı ve anlamsızlığı nasıl dile getirdiğine dikkat çekmişlerdir. Demek oluyor ki Camus felsefesini belirtik olarak değil, örtük biçimde anlatmaktadır. Sisfe efsanesinde olduğu gibi sadece kafamıza seslenmiyor ama aynı felsefeyi sanatçı olarak dile getirirken saçma inancını yaşatıyor bize. Buna inanmanın duygusunu aktarıyor. Camus amacında ne dereceye kadar başarı sağlamıştır? Aksayan taraflar var mı yok mu sorusu ayrı bir mesele. Romanı başka şekilde yorumlayanlar da çıkmıştır. Sanat eserinde örtük olarak dile getirilen felsefi görüş, kavramsal biçimde verilmediğinden ister istemez açıklığından kaybeder. Bundan ötürü örtük olarak verilen görüşün yanlış anlaşılması tehlikesi vardır her zaman. Bunun önüne geçmek amacıyla yazar bazen anlatmak istediğini daha belirtik yapmak için sanat yönünden fedakarlık eder ve bunu yaptığı oranda örtük hakikatten belirtik hakikate doğru kayar. Yiğit Ana ve Çocukları oyununda Brecht, savaşın sırtından geçinenlerin olumsuz davranışlarını göstermek istiyordu. 30 yıl savaşlarında İsveç ordusunun peşinden giderek askerlere giyecek, ayakkabı, ilaç satan Yiğit Ana geçimini bu yoldan sağlamaktadır. Ama bu arada iki oğlu ve bir kızı savaşta ölürler. Yiğit Ana davranışının politik bakımdan bilincine varmamış olarak arabasıyla ordunun peşinde ticaretine devam eder. Brecht, Yiğit Ana'yı olumsuz bir kişi olarak göstermek isterken, Zürih'te ilk sahneye konuşunda seyirciler oyunu öyle yorumlamamışlar, kadının başına gelenlere acıyarak ağlamışlar. Hayatını kazanmak için didinen, üç çocuğunu kaybettiği halde yılmadan hayat için mücadele eden cesur bir ana gibi görmüşler onu. Fena halde kızmış Brecht ve kadının olumsuzluğunu daha iyi belirtmek için oyunda bazı değişiklikler yapmış. Gel gelelim, Doğu Berlin'deki temsil de Brecht'in istediği sonucu vermemiş. Bazı hükümet yetkilileri, Yiğit Ana'nın oyunun sonunda hatasını anlayarak halka bir şeyler söylemesini ve oyunda belirtik bir komünist tezinin yer almasını teklif etmişler. Fakat Brecht yanaşmamış buna. Kadının yaptığı işin bilincine varmadan devam etmesini uygun görmüş. Daha belirtik bir açıklamaya girmenin, örtüklükten fazla uzaklaşmanın, eserin sanat yönünü fazla düşüreceğini düşünmüştü herhalde. Edebiyatın hakikatle ilişkisi yoktur. Edebiyatın anlamı duygusaldır. Edebiyatı tarihten, bilimden, felsefeden, sosyolojiden ayırmak ve sorunu dilsel bakımdan çözmek isteyen E.A. Richards'ın estetiğinde edebiyatla hakikat arasındaki bağ kopuyor. Richards'ın çıkış noktası dille anlam arasındaki ilintidir. 20. yüzyılın edebiyat anlayışını hiç değilse Anglo-Sakson ülkelerinde çok etkilemiş olan bu düşünürün fikirlerine bir kere daha dönelim. Richards, dilin bir olguyu tasvir etmek için kullanılışına sembolik kullanış, bugün genellikle göndergesel terimi tercih edilmektedir, diyor. Çünkü önerme bir olgunun sembolü olmaktadır. Dilin bu yolda kullanılışına en iyi örnek bilim kitaplarıdır. Çünkü göndergesel kullanışta bilgi vermektir amaç. Edebiyatın hakikat bildirmek gibi görevi varsa, yazarın doğru önermeler yazması gerekir ki, bu sefer bilimle edebiyat aynı işin peşine düşmüş olurlar ve yazarla bilim adamı da rakip duruma girerler. Oysa Richards'a göre edebiyatın işlevi, bilimin işlevinden ayrıdır. Nasıl? Dilin sadece göndergesel yolda kullanılmadığına, ikinci bir yolda daha kullanıldığına dikkati çekiyor Richards. Duygusal kullanış. Bu kere de dil, bilgi vermek, bir olguyu tasvir etmek için değil, ama duyguları dile getirmek ya da başkalarında duygular uyandırmak için kullanılır. Örneğin, "Yaşasın İstanbul" cümlesi bir olguyu tasvir etmez, bir duyguyu dile getirir. Ya da başkalarında bir duygu uyandırmak için kullanılmıştır. Dilin duygusal kullanılışında doğruluk, yanlışlık söz konusu değildir. Ve edebiyatta dilin kullanılışı işte bu duygusal alandadır. Richards'a göre dilin hangi amaçla, hangi anlamda kullanıldığını anlamanın bir yolu, söylenen söz için doğru mu yanlış mı sorusunun uygun düşüp düşmediğine bakmaktır. Eğer böyle bir soru yersizse, kullanış duygusaldır. Hafızın kabri olan bahçede bir gül varmış. Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle. Dizelerini okuyunca, gerçekten bir gülün hafızın kabrinde her gün açıp açmadığını sormayız. Ne de böyle şey olmaz, bir gül durmadan her gün açmaz gibi bir laf ederiz. Bu dizelerin bir olguyu anlatmadığını biliriz. Doğruluk sorusunu karıştıramayız işe. Richards, yazarın bazen bir olguyu tasvir eden önermeler kullandığını inkar etmiyor tabii. Ama ona sorarsanız, bu gibi önermeler edebiyat eserinde ancak sözde önermeler, pseudo statements'tır. Yani yazarın bunları kullanmaktaki amacı bilgi vermek değil, yine duygu uyandırmak ya da bir duyguyu dile getirmektir. Başka şekilde söylersek, önermesel hakikatler edebiyatta yer alabilir ama bunların doğruluğunu yanlışlığını söz konusu etmek, esere yanlış bir açıdan bakmak olur. Edebiyat eserindeki anlam bilgisel değil de duygusal demekle, Richards, görüldüğü gibi hakikat sorununu edebiyatın tamamen dışında bırakıyor. Richards'ın dilin işlevi alanında yaptığı bu ayrım, 20. yüzyıl Anglo-Sakson edebiyat estetiğini çok etkilemiştir. Ama bugün, dilin sadece göndergesel ya da duygusal olmadığı, başka işler de gördüğü kabul edilmekte ve bundan ötürü Richards'ın ayrımı yetersiz bulunmaktadır. Kaldı ki, Richards bu konuda birkaç sorunu birbirinden iyice ayırmıyor. Bazen sözde önermelerden bahsederken bunların doğru ya da yanlış olabileceğini ama evetlenmiş, asserted olmadığını mı söylemek istiyor? Yoksa bilgisel doğruluğun geçerli olmadığını mı kastediyor? Belli değil. Hatta yaptığı ayrımın olgusal mı yoksa normatif mi olduğunu sorabiliriz. Edebiyatta dilin göndergesel olmadığını mı söylüyor Richards? Yoksa eseri okurken cümlelerin karşısında nasıl davranmamız gerektiğini mi göstermek istiyor? Bu soruları bir yana bırakırsak bile, yazarın hakikatle hiç ilgilenmediğini her zaman kabul edebilir miyiz? Dante'nin, Tolstoy'un, Şolohov'un, Camus'un eserlerini bu kategoriye nasıl sokabiliriz? Kanımızca Richards, edebiyatla bilimi birbirlerine karıştırma eğilimini önleme bakımından yararlı bir iş yapmıştır. Gel gelelim, kendi estetik kuramı bu sorunu çözümlemiş sayılmaz. Edebiyat hakikati bildirmez. Derrida ve onu izleyen edebiyat kuramcıları, edebiyatın hakikatle ilişkisi konusunda köktenci bir çözüm getiriyor ve diyorlar ki, dilin kendi doğası zaten hakikati ifade etmeye engeldir. E.A. Richards, dilin duygusal kullanışının değilse de göndergesel kullanışının bilgi iletmeye yani olguları yansıtmaya yaradığını söylüyordu. Derrida ve genel olarak yapısalcılık ötesi düşünürleri bunu da kabul etmezler. Nedenini yapısalcılık ötesi ve Derrida adlı bölümde açıklamıştık. Şimdi hakikat sorununu incelerken orada belirttiğimiz görüşleri hatırlayalım. Dedik ki bir göstergenin anlamını oluşturan, onda yalnız var olan değil, var olmayan ses birimleridir. Onda yok olan ya da bulunmayandır. Bundan ötürü bir göstergenin anlamı hiçbir zaman kesinleşemez ve tamamlanamaz. Çünkü diğer bütün göstergelerle bağıntılıdır. Bu bağıntıların da sonu gelmediği için anlamın kesinleşmesi hep ertelenme halindedir. Anlamın avucumuzun içinden hep kayıp gittiği böyle bir durumda hakikate ulaşmaktan söz etmek saflık olur. Eğer dil mevcut hakikatleri yansıtan bir araç olsaydı, o zaman hakikati kavramak imkanı olabilirdi. Ne var ki dil mevcut hakikati yansıtmaz, onu kendi oluşturur. Başka bir deyişle biz dilin yarattığı kurmaca dünyanın ötesine erişemeyiz. Bu kurmaca dünyaya ilişkin metinlerin anlamıysa, dilin doğası gereği kaypak ve kesinleşemez bir anlam olduğuna göre, ne bilimsel ne de yazınsal metinlerde hakikati dile getirmek diye bir şeyden söz edebiliriz. Edebiyatın hakikatle ilişkisi üzerinde birçok fikirler ortaya atıldığı halde kesin bir çözüme varılamamıştır. Çünkü hakikat kavramının anlamı kesin değil. Edebiyata özgü bir hakikat aradığımızda, bu anlamdaki hakikat kavramlarının bilim alanındaki hakikatten farklı olduğu görülüyor. Bu durumda bazı düşünürler hakikat kavramının edebiyatla bağdaşamayacağını söylerken, bazıları da tek çeşit hakikat üzerinde direnmenin yanlış olduğunu, edebiyattaki hakikatin bilim alanındakinden farklı olmakla beraber yine de bir çeşit hakikat sayılması gerektiğini söylüyorlar. Sayılmalı mı, sayılmamalı mı sorusu bir terminoloji sorunudur. Belli bir sözcüğü filan anlamda kullanıp kullanmamak üzerinde anlaşmaya bağlıdır. Herhalde hakikat sorunu bütün eserler için söz konusu edilemez. Aşk üzerinde kısa, duygusal, lirik bir şiirin hakikati açıklayıp açıklamadığını araştırmak yersizdir. Fakat Tolstoy, Balzac, A. Huxley, Brecht, Sartre gibi yazarların bize hayat hakkında söylemek istedikleri şeyler vardır. Bir uçta edebiyatı elden geldiğince müziğe yaklaştırmak, okuru adeta büyülemek isteyenlerin eserleri yer alır, öbür uçta ise insanın, toplumun, hayatın üzerine eğilenlerin eserleri. Diğerleri bu iki uç arasında sıralanabilir. Eğer Derridacı değilsek, edebiyata özgü hakikati kesinlikle tanımlayamasak bile, böyle bir hakikatin birçok eserde yer aldığını söyleyebiliriz. İnanç sorunu. Bazı eserlerde belirtik ya da örtük bir dünya görüşü bulunduğunu inkar etmeye imkan yok. Durum böyle olduğuna göre şimdi şu sorunlarla karşılaşıyoruz. Okur, eserdeki dünya görüşüne, teze inanmıyorsa eserin tadına varabilir mi? İnançlarımız eserin değerlendirilmesinde nasıl hesaba katılmalıdır? Eserdeki görüşleri yanlış buluyor, yazarın inançlarına katılmıyorsak, eserden zevk alamayız ve eserin değeri bizim gözümüzde düşer dersek, o zaman şu durumu nasıl açıklayacağız? Aynı okur, pagan devrinin inançlarıyla yazılmış bir Yunan tragedyasından zevk aldığı gibi, Katolik Dante'nin dini eseri İlahi Komedi'den de zevk alabilir. Müslüman Yunus Emre'nin şiirlerinden de. Ateist Nazım Hikmet'inkilerden de. Bu kadar ayrı, hatta karşıt dünya görüşlerini yansıtan bu eserlerden zevk alabiliyorsak, bunların hepsi birden doğru olamayacağına göre, yanlış olduğuna inandığımız görüşlere yer veren eserleri beğenebiliyoruz demektir. Yine unutmamalıyız ki, felsefesiyle uyuştuğumuz nice eser vardır ki, bizce tatsız tuzsuz ve değersizdir. O halde edebiyat eserlerini okurken, inançlarımızı işe karıştırmayız sonucuna mı varıyoruz? Bu estetik sorun da diğerleri gibi basite indirgenemez ve bütün durumları kapsayacak kestirme bir cevapla çözümlenemez. İnançlarımızı bir yana bırakmamız gerektiğini söyleyenler vardır. Şartlarda da ayrılırlar. İnançların hemen hemen her eser için söz konusu edilmesinden yana olanlar vardır. E.A. Richards bir sanat eseriyle bir bilim eseri karşısındaki tutumlarımızın çok başka olması düşüncesinden hareket eder. Çünkü onca edebiyat eserinde hakikat söz konusu değildir. Biraz yukarıda belirttiğimiz gibi Richards'a göre sanat eserlerindeki önermelerin işlevi bir gerçeği yansıtmak, hakikati bildirmek değil, duygular uyandırmak, itilerimizi bir uyuşum haline getirmektir. Bundan ötürü okurken inançlarımızı bir yana bırakırsak, doğru bir tutumla gerektiği gibi okuyoruz demektir. Yok eğer inançlarımız işe karışıyorsa, o zaman bir edebiyat eseri okuru olmaktan çıkmış ve tamamıyla başka çeşit bir eylemle uğraşan bir politikacı, bir sosyolog, bir tarihçi veya ahlakçı hüviyetine girmiş oluruz. Richards bu konuda o kadar ileriye gitmiştir ki, bir edebiyat eserini okurken estetik yaşantıya geçebilmemiz için hiçbir inanca ihtiyacımız olmadığını söylemiştir. Eğer Kral Lear'ı okuyacaksak hiçbir inancımız olmamalıdır. Fakat bu iddianın çürüklüğü başkaları tarafından belirtildi hemen. Kral Lear'da bir yandan Gloucester, Cordelia, Edgar ve Kent gibi davranışlarıyla onayımızı ve sevgimizi kazanan kişiler var. Öbür yanda Goneril, Regan ve Edmund gibi nefretimizi kazananlar. Bu kişiler arasındaki çatışmada biz birincilerin iyiliğini ve mutluluğunu isteriz. Onların felaketi tragedyadan bekleneni yaratır. Oysa bazı kişilerden yana olma ancak eseri bir takım inançlarla okuduğumuz zaman mümkündür. İhtiyarlara işkence etmenin, hilenin, ikiyüzlülüğün kötü şeyler olduğuna inandığımız içindir ki bunları yapan kişilerden yana değil de bağlılık, dürüstlük, içten sevgi gösteren kişilerden yana çıkarız. Böyle bir takım inançlarımız olmasa eserdeki kişiler karşısında gereken tutuma ulaşamayız bile ve tragedya ortadan silinir gider. Sonraları Richards kendisi de tutumunu biraz değiştirmiştir. Kral Lear'da olduğu gibi inançlarımız eserdekilerle uyuşuyorsa mesele yoktur zaten. Fakat uyuşmuyorsa Richards'a sorarsanız bu uyuşmazlık okurla eser arasında bir engel olarak belirmez. Okur, eserdeki inançları eserin vereceği estetik yaşantıya varabilmek için geçici olarak kabul eder. Çünkü bilir ki yazarın gayesi gerçekten bilgi vermek, hakikati dile getirmek değildir. Okurun geçici olarak kabul ettiği inançlar gerçek inançlara benzemez. Bunlara estetik inanç gibi bir isim verilebilir. Gerçek hayatta inandığımız şeylere göre davranır, eylemimizi yürütürüz. Oysa estetik inançlar hayattaki davranışımızı etkilemez. Anlaşılıyor ki Richards bütün inançların geçici olarak kabul edilebileceğine inanıyor. Şimdi biraz farklı bir tutuma bakalım. T.S. Eliot da Dante adlı yazısında az çok Richards'ınkine benzer bir düşünceyle çıkar karşımıza. Okurun, şiirin zevkine varabilmesi için şairin inançlarını paylaşması gerektiği fikrini reddediyorum der. Eliot'a göre bir eserin tadına varabilmek için inançlarını paylaşmak gerekmez. Ama inançlar yine de önemlidir. Çünkü bunları paylaşmasak bile anlamamız lazımdır. Dante'yi okurken şairin felsefi ve dini inançlarını bir yana bırakamazsınız. Bunları anlamanız ve estetik bakımdan benimsemeniz, yani geçici olarak kabul etmeniz gerekir. Ne ki Eliot, kendisi Shelley'i okuduğu zaman şairin inançlarını paylaşamadığı için şiirden zevk alamadığını gördü. Demek ki yazarın felsefesi ne olursa olsun, geçici olarak kabul edebiliriz iddiası her zaman yerine getirilmiyordu. Eliot bu sefer yeni bir çözüm yoluna gidiyor. Eserdeki görüşlerin okur için doğru olması şartı yoktur. Ama bu görüşler ne olursa olsun fark etmez anlamına gelmez. Eserdeki inançların okurun önüne set çekmemesi için bunların doğru değilse bile tutarlı, seviyeli ve olgun olması şarttır. Okur bu inançlara katılmasa bile yine de zevk alabilir eserden. Ama yazarın felsefesi çocukça ve basitse, kafası gelişmiş bir okur için estetik amaçlarla geçici olarak da kabul edilemez. Görülüyor ki Eliot, eserdeki inançlara geçici olarak göz yumulabilmesi için bazı koşullar öne sürüyor. Başka eleştiriciler de farklı koşullar koymuşlardır. Yazar içtenlikle yazmışsa ya da düşünceleri uygar bir insanın kabul edemeyeceği kadar aşağılık, çirkin ve kokuşmuş değilse. Bazı biçimcilerse bu çeşit şartlar yerine başka çeşit şartlar koşarlar. Çünkü sözünü ettiğimiz şartlar eserin felsefesini kendi başına dikkate alarak değerlendirmek eğilimindedir ve kullanılan ölçütler biçim sınırlarının dışına taşmaktadır. Edebiyat eserindeki inanç sorununu da eserin yapısıyla çözmek isteyen yeni eleştiriciler şöyle düşünmektedirler. Edebiyat eserinin anlamı, onu meydana getiren tek tek anlamların toplamına eşit değildir. Eser kapalı ve kendi kendine yeterli bir bütündür. Öyle ki eserdeki tek tek anlamlar her ne kadar göndergesel iseler de, eserin bağlamı içinde bunlar göndergesel olmaktan çıkar. Başka bir deyişle, tek tek anlamların dış dünyaya işaret etmelerine, yazarın sanatçılığı engel olur. Bu bakımdan inanç sorunu, gerçek sanat eserinde karşımıza çıkmaz ve okura set çekmez. T.S. Eliot'ın Shelley'den zevk alamamasının nedenini, Shelley'nin fikirlerinin basitliğinde aramamalıyız. Asıl neden, Shelley'nin bunları şiirin bağlamı içinde denetleyememesi, dramlaştıramaması ve bundan ötürü bu fikirlerin bir bilim ya da felsefe kitabında olduğu gibi dış dünyaya işaret eder şekilde karşımıza çıkmalarıdır.